Ayrım 54, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 574. Kayalık Ras El Hadburn'u bu arada denizde giderek yükseliyor, Arcturus'la aradaki mesafeyi giderek kapatıyordu. Koselhim nerede diye sabırsızca sordu Mansur. Çarpışmadan hemen öncesine dek görmek imkansızdır. İsmi bu yüzden verilmiştir ama çok yaklaştık. Artık dümene geç kumra. Arcturus'un bize yaklaşmasını istiyorum ama yaklaşmasına izin verdiğimizi anlamamalılar. İki gemi arasındaki düello devam ediyordu. Mansur intikamın arayı açabilmesini ve Kordiş'in dikkatini dağıtarak yaklaşan tehlikeyi sezmesini önlemeyi umuyordu. Arcturus hiç hız kesmeden yaklaşıyordu. Bir saat geçmemişti ki dürbünle bakan Mansur ve Verity'nin Kaptan Ruby Cornish'in iri vücudunu seçebileceği kadar yakınlaştı. İşte Sir Guy da orada dedi Mansur. Babam diyecekti ama son anda fikrini değiştirmişti. Düşmanıyla aşık olduğu kadın arasındaki kan bağını belirtmek istememişti. Guy Courtney Ruby Cornish ile kıyaslandığında oldukça ince ve zarif görünüyordu. Üzerinde havanın sıcaklığına rağmen kırmızı klapalı mavi bir ceket, dar beyaz pantolon, siyah çizmeler vardı. Başına da siyah bir şapka takmıştı. Güvertede durmuş gözlerini üzerlerine dikmişti. Yüzünde sert, kararlı bir ifade vardı. Onu gören Verity iliklerine kadar ürperdi. Bu halini çok iyi tanıyor, ölesiye korkuyordu. ''Kumrah!'' diye seslendi Mansur. ''Nerede bu aldatan?'' Yoksa bu haşhaş içtikten sonra uydurduğun zırvalardan biri mi? Kumrah önlerinde yavaşça ilerleyen intikama baktı. Çeyrek deniz mili ilerideydi. Halife babanız aldatanın neredeyse tam üzerinde. Hiçbir işaret göremiyorum. Mansur intikamın önündeki suları dikkatle inceledi. Ama dalgalar hiçbir engele takılmadan sıra sıra ilerliyordu. Zaten adı bu yüzden aldatan diye hatırlattı Kumrah. Sırlarını çok iyi gizler. İskender'in en sevdiği generali Plotemi'nin kadırgası dahil olmak üzere yüzlerce geminin sonu oldu. Kurtulması sadece Allah'ın takdiri. Allah uludur diye mırıldandı Mansur otomatik olarak. Hamdolsun dedi Kumrah. Tam o sırada intikam provasını aniden rüzgara çevirdi. Ah dedi Kumrah. Baris aldatanı bizim için bulup işaretledi. İskele bataryasını çıkarın ve volta atmaya hazırlanın diye emretti Mansur. Mürettebat görev yerlerine koşarken yaklaşan Arcturus'u inceledi. Büyük gemi tüm yelkenleri gerilmiş halde dalgaları yutarak üstlerine geliyordu. Dürbünüyle izleyen Mansur lombarların açıldığını ve top namlularının dışarı uzandığını gördü. Dönerek intikamı aradı ve birkaç adım ilerledi. O da toplarını çıkarmış çarpışmaya hazır bekliyordu. Mansur dümene geri döndü. Verity'nin gözlerinin üzerinde olduğunu hissedebiliyordu. Genç kadının yüzünde korkudan eser yoktu. Sakince bakıyordu. ''Aşağı inmeni rica ediyorum aşkım.'' dedi Mansur ona usulca. ''Çok yakında ateş altında kalacağız.'' Verity başını iki yana salladı. ''Geminin tahtaları demir güllelere karşı bir koruma sağlamıyor. Tecrübeyle sabit.'' Gözlerindeki haşarı bir pırıltı belirdi. ''Üzerime ateş ettiğinizde öğrenmiştim.'' ''Bunun için özür dileme fırsatı bulamadım.'' Verity'ye gülümsedi. ''Affedilmez bir hareketti. Ama hatamı telafi edeceğime söz veriyorum.'' ''Her şey bir yana, bu dünya üzerinde yerim artık senin yanındır. Burada kalacağım.'' dedi Verity. ''Varlığın beni onurlandırır.'' dedi Mansur yenilgiyi kabul ederek ve tekrar dönüp Arcturus'a baktı. Sonunda top menziline girmişti. Artık tek yapmaları gereken hızını kesmesine fırsat vermeden dikkatini ileriden uzak tutmaktı. Kumrah emirlerini bekliyordu. Mansur emirlerine haykırdı ve peri bir dansçı gibi döndü. Gövdesinin yan tarafı aniden doğruca Arcturus'a dönmüştü. ''Topçular hazır olun!'' diye bağırdı Mansur. ''Nişan alın!'' Topçular birbirleri ardına sağ kollarını kaldırarak hazır olduklarını belirttiler. ''Ateş!'' diye bağırdı Mansur ve bütün toplar aynı anda kulakları sağır eden bir gümbürtüyle ateşlendi. Gri yoğun duman görüşlerini tamamen kapattı ama rüzgarla hemen dağıldı. Arcturus'un provasının hemen önünden bir su sütununun yükseldiğini gördüler. Diğer gülleler gövdeyi bulmuş, tahtaları paramparça etmişti. Gemi aldığı darbelerle sarsılır gibi oldu ama hızını hiç kesmeden ilerlemeye devam etti. Mansur eski rotaya dönün diye emretti. Peri dümene uysalca cevap verdi. İntikamın beklediği yere doğru süratle ilerlediler. Provası onlara dönük olan Arcturus dönerek kendi toplarıyla karşılık verememişti. Ama Peri'nin manevrası aranın iyiden iyiye kapanmasına sebep olmuştu. Artık aralarında bir palamar boyundan az uzun bir mesafe vardı. Arcturus provasındaki topu ateşledi ve kıçından vurulan Iskuna'nın gövdesinde bir delik açıldı. Kumrah gözlerini kısmış dikkatle önüne bakıyordu. Ama Mansur hala aldatandan bir iz göremiyordu. Kumrah'ın emriyle dümenci dümeni iskeleye doğru hafifçe kırdı. Bu şekilde intikamın önü açılmış oldu ve peri topların menzilinden çıktı. Topların ateşlenmesiyle intikam bir duman bulutunun ardında kaldı. Arcturus hala tam anlamıyla menzile girmemişti ama güllelerin bir kısmı yine de hedefi vurdu. Büyük gemi artık o kadar yakındaydı ki Mansur güllelerin gövdesine çarptığını duyabildi. ''Bu Cornish'in tüm dikkatini dağıtacaktır.'' dedi Verity. Mansur cevap vermedi. Alnı endişeyle kırışmış ileriye bakıyordu. ''Nerede bu lanet olası aldatan?'' diyordu ki provalarının tam önünde suyun hemen altındaki sivri kayalıkları gördü. O kadar beklenmedik bir görüntüydü ki bir an neye uğradığını şaşırdı. Dev dikenler gibi görünen kayalar tam rotalarının üzerindeydi. Kumrah dümenci iterek dümenin başına geçti. Sonra dümeni bir sevgilinin elleri gibi nazikçe idare etmeye koyuldu. Mansur suyun derinliklerinden yüzeye doğru yükselen granit kayaların suyun bir kulaç altına dek ulaştığını gördü. Uçları o kadar sivriydi ki akıntılara ve dalgalara pek az direnç gösteriyorlar, su yüzeyinde hiçbir değişikliğe sebep vermedikleri için varlıkları son ana dek fark edilmiyordu. Kumrah dümeni bu korkunç tacın merkezine doğru kırarken Mansur içgüdüsel olarak nefesini tuttu. Verity'nin elini kolunda hissetti. Dehşetle kas katı kesilen genç kadının tırnakları etine batıyordu. Peri kayaya dokundu. Mansur ormanda dört nala koşan bir atın üzerinde ilerliyormuş ve bir çalı gömleğini koluna takılmış gibi bir hisse kapıldı. Güvertenin ayaklarının altında hafifçe sarsıldığını hissetti. Kayanın sivri ucunun gövdenin altına sürtmesini duydular. Sonra peri bir anda kurtularak korkunç kayalardan uzaklaştı. Mansur derin bir nefes aldı ve Rita arkasında heyecanla bağırdı. ''Kıl payı diye buna denir.'' Mansur onun elini tuttu ve birlikte kıçtaki küpeşteye koştular. Arcturus'un son sürat tuzağa doğru ilerlemesini izlediler. Büyük gemi aldığı hasarlara ve gövdesindeki is lekelerine rağmen hala çok güzeldi ve suları ihtişamla yarıyordu. Arcturus tuzağa girerek sivri kayalıklara çarptı ve suyun üzerinde kala kaldı. Birkaç saniye önce zarifçe ilerleyen güzel gemi bir anda harap olmuştu. Pruva direği kırıldı ve yelkenlerinin yarısı paldır küldür indi. Gövdesi kulak tırmalayan çatırtılarla parçalandı. Kopan tahta parçaları suyun üzerini bir anda kapladı. Aldatanın granit boynuzları geminin karnına iyice saplanmıştı. Serenlerdeki tayfalar sapanla fırlatılmış taşlar gibi yerlerinden uçarak geminin yarım piştov menzili uzağında denize düştüler. Mürettebatın geri kalanı direklere ve küpeştelere sertçe çarpmıştı. Toplar çarpmanın şiddetiyle yerlerinden kurtulup mancınıktan fırlatılmışçasına mürettebatın üzerine geldi. Bacaklar, kollar, kaburgalar, kuru dallar gibi kırıldı. Kafatasları ise taş zemine düşen yumurtalar gibi çatladı. İki ıskunanın mürettebatı küpeştelerde sıralanmış, büyük geminin mahvını büyülenmişçesine izliyordu. Tanık oldukları yıkım öylesine büyüktü ki hiçbir zafer narası duyulmuyordu. Mansur babasının gemisine yaklaştı. ''Şimdi ne yapacağız baba?'' ''Gayı bu vaziyette bırakamayız.'' diye bağırdı Dorian karşıdan. ''Elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Şalupayla Arcturus'a gideceğim.'' ''Hayır baba,'' dedi Mansur, ''burada daha fazla zaman kaybedemezsin. Senin gemin de çok kötü durumda. Çok geç olup batmadan Sevda Adası'na gidip güvenli bir liman bulmalısın.'' ''Ama ya Gay ve adamları?'' Dorian tereddüt etti. ''Onlara ne olacak?'' ''Ben çaresine bakarım,'' diye söz verdi Mansur. ''Kardeşini Verity'nin babasını burada ölüme terk etmeyeceğim.'' Dorian'la Batula kısa bir süre fikir alışverişinde bulundu. Sonra Dorian tekrar Mansur'a döndü. ''Pekala, Batula'da bir başka fırtınaya yakalanmadan güvenli bir limana ulaşmamız gerektiğini söylüyor. Bu durumda çalkantılı denizde yol almamız mümkün değil. Arcturus'tan hayatta kalanları alıp hemen seni takip edeceğim.'' Dorian bir kez daha ana karaya doğru yelken açtı. Mansur geminin kumandasını Kumrah'a devrederek şalupaya indi. Arcturus'tan geri kalanlara doğru kürek çekerlerken kıçta ayakta duruyordu. Sesi duyulacak kadar yaklaşır yaklaşmaz kürekçilere durmalarını emretti. Arcturus, yanımda bir doktor var. Yardıma ihtiyacınız var mı? Cornish'in kızarmış suratı kırık dökük küpeşlerin gerisinde belirdi. Pek çok kırık vakası var. Yaralıları bir an önce Bombay'daki revire götürmeliyim. Aksi halde ölecekler. Gemiye çıkıyorum diye bağırdı Mansur. Ama o sırada öfkeli bir ses duyuldu. Uzak dur seni asi pislik. Sir Guy Courtney tek eliyle ana çarmıklara tutunuyordu. Diğer kolunu ilkel bir askı olarak kullandığı ceketinin önüne sokmuştu. Şapkası başında değildi. Saçlarının arasındaki kesikten yüzüne kan süzülüyordu. Gemiye binmeye kalkarsan üzerine ateş açarım. Guy amca diye bağırdı Mansur. Ben kardeşin Dorian'ın oğluyum. Sana ve adamlarına yardım etmeme izin vermelisin. Sen akraban falan değilsin. Masum bir İngiliz kadını kaçıran kafir bir piçsin. Adamlarının yardıma ihtiyacı var, sen de yaralısın. Bırak da adamlarını ve seni Bombay'daki limana götüreyim. Cevap vermeyen Guy sendeleyerek en yakınındaki topa doğru yürüdü. Dumanı tüten bir ağır yanarı kaptı. Ağır silahın bronz namlusu hala açık lombardan dışarı uzanmaktaydı. Ama Mansur telaşa kapılmadı, top bir zarar veremezdi. Güvertenin açısı yüzünden namlusu suya dönüktü. Mantıklı ol amca, babam da ben de sana zarar vermek niyetinde değiliz. Bizimle aynı kanı taşıyorsun. Bak silahsızım. Ellerini havaya kaldırıp gösterdi. Ama o an Guy'ın büyük topu ateşlemeye niyetli olmadığını anladı ve dehşetle buz kesti. Guy borda etmeye çalışan düşmanları püskürtmek için kullanılan katil el topunun yanındaydı. Yakın mesafeden kurbanını paramparça edebilirdi. Şalupa Arcturus'un yan tarafında çok yakınındaydı. Guy katili Mansur'un üzerine çevirdi. ''Seni uyardım uçkuru gevşek domuz.'' Yanan fitili Fali'ye bastırdı. ''Yatın!'' diye bağırdı Mansur ve kendini yere attı. Adamları onun kadar hızlı davranamadı ve saçmalar hepsini kıydı geçti. Mansur yaralıların acı dolu çığlıkları arasında yattığı yerden doğruldu. Dümencinin beyninin parçaları gömleğinin üzerine saçılmıştı. Üç adam ölmüş şalupanın kıyısına üst üste yığılmıştı. Yaralarını tutan iki adam kendi kanlarının oluşturduğu gölcükte çırpınıyordu. Teknenin gövdesinde açılan deliklerden içeri deniz suyu doluyordu. Mansur yaralanan adamlarının yanına koştu. ''Küreklere asılın, periye dönüyoruz.'' Tayfalar hemen küreklerin başına geçti. Şalupanın kıçında duran Mansur hala dumanı tüten topun başında olan Guy'a haykırdı. ''Tanrı cezanı versin Guy Courtney, seni kana susamış katil. Bunlar iyi niyetle yardıma gelen silahsız adamlardı.'' Mansur Peri'nin güvertesine fırtına gibi çıktı. Yüzü öfkeyle bembeyaz kesilmişti. ''Kumrah!'' dedi sıkılı dişlerinin arasından. ''Ölü ve yaralıları gemiye çıkar. Sonra bütün topları salkımla doldur. O katil domuza kendi bokunu tattıracağım.'' Kumrah Mansur'un talimatıyla Peri'nin iskele tarafındaki toplarını doldurttu ve Arcturus'un 100 adım ötesinde konuşlandı. Bu en etkili mesafeydi. ''Ateşe hazır olun!'' diye bağırdı Mansur. ''Güvertedeki herkesi silip süpürün, hepsini öldürün. Sonra gemiyi ateşe verip suya gömeceğiz.'' Hala öfkeyle titriyordu. Arcturus'un ölümle burun buruna olduğunu anlayan mürettebatı güvertede telaşla kaçışmaya başladı. Bazıları aşağı inmeye çalıştı, bazıları ise kendilerini denize attı. Sadece Kaptan Cornish ile Sir Guy Courtney kıpırdamadan periye bakıyordu. Mansur birinin koluna dokunduğunu hissedince başını eğip baktı. Verity yanında duruyordu. Yüzü solgun ve ifadesizdi. ''Bu cinayet!'' dedi usulca. ''Babam bir katil.'' ''Evet ve aynı zamanda babam. Eğer bunu yaparsam vicdanlarımıza bulaşan kanı sonsuza dek temizleyemeyiz. Bu hareket aşkımızı yok edebilir.'' Sözleri Mansur'un kalbine bir hançer gibi saplandı. Başını kaldırıp baktığında ilk sıradaki topçunun silahı ateşlemek üzere olduğunu gördü. Fitilin ucu Falya'dan sadece birkaç santim uzaktaydı. ''Dur!'' diye kükredi adama. Adam ona bakarak fitili çekti. Bütün topçular Mansur'a dönmüştü. Verity'nin elinden tuttu ve birlikte küpeşteye yürüdüler. Konuşma borusunu ağzına götürdü. ''Guy Courtney, kızın araya girmeseydi ruhunu teslim etmiş olacaktın.'' diye seslendi diğer gemiye. ''O hain orospu benim kızım değil. Gözümdeki yeri bir sokak fahişesiyle aynı.'' Guy'ın yüzü öfkeyle bembeyaz kesilmişti. Başından yanağına doğru akan kanla çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. ''Bok boku kenefte bulurmuş. Onu da al ve defolun. İkiniz de frengi olasınız.'' Mansur öfkesine hakim olabilmek için olağanüstü bir gayret gösterdi. ''Kızınızı bana vermeye rıza gösterdiğiniz için teşekkür ederim efendim. Cömertçe sunulmuş bu ganimete ömrümün sonuna dek gözüm gibi bakacağım. Kumrah'a döndü. Bırakalım da burada çürüsünler. Sevda Adası'na gidiyoruz. Mağlubiyeti kabul eden ve Mansur'un ateş etmeyerek gösterdiği iyi niyete müteşekkir olan Ruby Cornish, uzaklaşan gemiyi alnına dokunarak selamladı. İntikamı Sevda Adası'nın kayalık yamaçları arasında küçük korunaklı bir koyda demir atmış halde buldular. Arap Yarımadası sahilinin 6 mil uzağındaki koyu çevreleyen kapkara kayalıklar 90 metreye kadar yükseliyordu. Kumrah'ın burayı seçmesinin çok iyi sebepleri vardı. Adada hiç kimse yaşamıyordu ve ana karadan tamamen kopuktu. Bir düşman tarafından tesadüfen bulunma olasılıkları çok düşüktü. Koy doğudan gelen kasırgalara karşı iyi bir korunak sağlıyordu. Sular daima sakin, volkanik kara kumlardan oluşan dar kumsalı karina etmek için uygundu. Yamacın dibinde bir tatlı su kaynağı bile vardı. Mansur ile Verity demir atar atmaz intikama gittiler. Dorian hemen onları karşılamaya çıktı. ''Yeğenin Verity'yi sana tanıtmama gerek yok herhalde baba. Birbirinizi zaten iyi tanıyorsunuz.'' ''Saygılarımı sunarım Excellence.'' Verity reverans yaptı. ''Sonunda İngilizce konuşabileceğiz ve seni amcan olarak selamlayabileceğim.'' diyerek ona sarıldı Dorian. ''Ailemize hoş geldin Verity. Birbirimizi daha iyi tanımak için pek çok fırsatımız olacağından eminim.'' ''Umarım amca, ama şimdi Mansur ile yapacak çok işiniz olduğunu biliyorum.'' Güvertede ayaküstü bir hareket planı oluşturdular ve hemen harekete geçtiler. Mansur periyi babasının gemisinin yanına getirdi ve gövdelerini yanaştırdılar. Artık suyun boşaltılması için her iki geminin tulumbalarını da kullanabilirlerdi. İntikamın gövdesinin altına en kalın yelken bezlerinden bir tabaka açtılar. Yelken bezi suyun basıncıyla gövdeye iyice yapışmış, top güllesinin su seviyesi altında açtığı deliği tıkamıştı. Suyun gövdeye dolmasını engelledikten sonra işleri kolaylaştı ve gövdeyi birkaç saatte boşalttılar. Sonra tüm ağır yüklerini, topları, barutu, gülleleri, yedek yelkenleri, direkleri ve gönderleri Peri'nin güvertesine geçirdiler. Yükünden kurtulan intikam su üzerinde mantar gibi yükselmişti. Teknelerle gemiyi kumsala çektiler ve gelgit yardımıyla hasarlı tarafı açıkta kalacak şekilde karina ettiler. Marangozlar hemen onarıma başladı. İki gün ve savaş fenerlerinin aydınlığında geçirilen iki gece boyunca çalışarak hasarı onardılar. İşleri bittiğinde gövde öncekinden de sağlam olmuştu. Bu fırsatla gövdeyi saran yosunları kazıdılar, bağlantı noktalarını tekrar kalafatladılar ve teredo kurtlarına karşı bakır kaplamaları yenilediler. Bakımı tamamlanan gemiyi tekrar derin sulara çektiler ve yükleriyle silahlarını yüklediler. Akşam olmadan tüm fıçıları kaynaktan taze suyla doldurdular. İki gemi de artık tekrar yelken açmaya hazırdı. Bununla birlikte Dorian mürettebatın dinlenmeyi hak ettiğini düşünerek kurban bayramını kutlamaları için iki gün daha kalmaya karar verdi. O akşam kumsalda toplandılar ve Dorian intikamın güvertesindeki kafeste tutulan keçilerden birini kesti. Hayvanın eti herkese ancak birer lokma düşecek kadar azdı. Ama yakaladıkları taze balıkları kömür ateşi üzerinde pişirerek öğünü kuvvetlendirdiler. Mürettebattaki müzisyenler şarkı söyledi, dans ettiler. Ve Maskat'tan kaçabildikleri ve Arcturus karşısında kazandıkları zafer için Tanrı'ya şükrettiler. Verity kara kumlara serilmiş ipek seccadeler üzerinde Dorian'la Mansur'un arasında oturuyordu. Dorian'ı tanıyan çoğu insan gibi Verity de onun sıcakkanlı kişiliği ve karşı konulmaz çekiciliğinin büyüsüne kapılmıştı. Genç kadın amcasının karısının kaybına duyduğu üzüntüyü ve derin kederini tüm içtenliğiyle paylaştı. Verity'nin zekası, gösterdiği cesaret, dürüstlüğü ve güzel karakteri de Dorian'ı etkilemişti. Kamp ateşinin aydınlığında onu incelerken bir yandan da düşünüyordu. Annesiyle babasının en olumlu özelliklerini üzerinde toplamış. Annesinin oburlukla bozulmadan önceki güzelliğini ve babasının parlak zekasını almış. Caroline'ın sığ şehvet düşkünü tarafı, gayın insaniyetten yoksun merhametsiz katılığı onda yok. Sonra derin düşünceleri bir tarafa bıraktı ve kalabalığın neşesine katıldı. Müziğe eşlik ederek şarkılar söyleyip el çırptılar ve coşkuyla kahkahalar attılar. Müzisyenler sonunda yorulup çalmayı bıraktı. Dorian onlara teşekkür ederek birer altın sikkeyle ödüllendirdi. Ama üçü uyuyamayacak kadar coşkuluydu. Ertesi gün yelken açacaklardı. Mansur ve Riti'ye Afrika'da nasıl bir hayata sahip olacaklarını ve ilk kez karşılaşacağı akrabalarını anlatmaya koyuldu. ''Sera yengeyle ve Tom amcaya bayılacaksın.'' Tom, biz üç kardeş arasında en iyisidir dedi Dorian. Liderimiz daima oydu. Guy ile ben ise... Guy'ın isminin neşelerini kaçırabileceğini düşünerek susmuştu. Aralarına hiçbirinin nasıl bozacağını bilemediği huzursuz edici bir sessizlik çöktü. Sonra Verity konuştu. Evet Dorian amca, babam iyi bir insan değil. Ne kadar zalim olabileceğini biliyorum. Şalupaya ateş ederek onca insanın canını almasını mazur gösterecek hiçbir şey söyleyemem. Ancak belki bu davranışın sebebini açıklayabilirim. İki adam mahcup bir şekilde sessiz kaldı. Gözlerini ateşe dikerek ona bakmadılar. Verity bir süre sonra konuşmaya devam etti. Arcturus'un ana deposunda taşıdığı kargoyu kimsenin öğrenmemesi için umutsuzca çabalıyordu. ''Nedir bu kargo hayatım?'' diye sordu Dorian bakışlarını ona çevirerek. Buna cevap vermeden önce babamın Moğol hükümdarı ve Baba Ali'deki Osmanlı İmparatoru hariç doğunun bütün hükümdarlarından daha zengin olmasını sağlayan serveti nasıl elde ettiğini açıklamalıyım. Babam gücü elinde tutuyor. Başkonsolos olarak sahip olduğu yetkiyi kralları tahta çıkarmak ve tahttan indirmek için kullanıyor. İngiltere Krallığı ve İngiliz Doğu Hindistan şirketinin gücünü bazı insanların sığır ve koyun alıp sattığı gibi ordular ve ülkeler alıp satmakta kullanıyor. ''Bahsettiğim bu güç şirketin ve krallığın gücü, onu tasarrufunda değil.'' dedi Dorian. ''Babam usta bir sihirbaz, bir hayal tüccarıdır. Muhatap olduğu kralların ve imparatorların dilini konuşamıyor olmasına rağmen insanları istediği her şeye inandırmakta üstüne yoktur.'' ''Dil konusundaki eksikliğini seninle kapatıyor.'' diye araya girdi Mansur. Verity başını kaldırdı. ''Evet, ben onun diliyim ama siyasi idrak yeteneği onda var.'' Dorian'a döndü. Sen onu dinledin amca. İçgüdülerinin ne kadar keskin, konuşmasının ne kadar ikna edici olabildiğini görmüş olmalısın. Dorian sessizce başını salladı ve Verity sözlerine devam etti. Ara buluculuğunun bedelinin ne kadar yüksek olduğunu biliyorsun. Zane ona o miktarın kat kat fazlasını ödedi. Babamın dehası burada yatıyor. Zane'den aldığı paranın yanı sıra Baba Ali ve Doğu Hindistan şirketinden de elçiler olarak hareket etmek için büyük miktarda ücret alıyor. Son 3 yıl içinde Arabistan'da yaptığı işler karşılığında 15 lak altın aldı. Mansur bir ıslık çaldı. Dorian'ın yüzünde çok ciddi bir ifade vardı. Bu neredeyse çeyrek milyon yine eder dedi yumuşak sesle. Evet, Verity'nin sesi bir fısıltıya dönmüştü. Ve tümü de Arcturus'un ana ambarında. Babam bu yüzden ölümü göze aldı. Gemiyi ele geçirmenizdense havaya uçururdu. ''Aman tanrım sevgilim'' diye fısıldadı Mansur. ''Neden bize daha önce söylemedin?'' Verity doğruca genç adamın gözlerine baktı. ''Tek bir sebebi var. Tüm hayatım ruhu hırsla çürümüş bir adamın yanında geçti. Bunun yıkıcı etkilerini birebir yaşadım. Sevdiğim adamın aynı hastalığa yakalanmasını istemedim.'' ''Bu mümkün değil'' dedi Mansur hararetle. ''Bana haksızlık ediyorsun.'' ''Sevgilim'' dedi Verity. ''Keşke şu an kendi yüzünü görebilseydin.'' Mansur başını utançla eğdi. Verity'nin fırlattığı ok hedefe çok yaklaşmıştı. ''Verity hayatım'' diyerek araya girdi Dorian. ''Zeyn el dini fil tahtından indirmek ve halkını özgür kılmak için kana bulanmış, kendi altınlarını kullanmak sence de ilahi adaletin tecellisi olmaz mı?'' ''Bu konuyu uzun zamandır düşünüyorum. Arcturus'taki altını size söyledim. Çünkü sizinle aynı fikirdeyim. Lütfen tanrım o kanlı parayı ele geçirirsek asil bir amaç için kullanmamızı sağla.'' Uzaktan Arcturus'un hasar görmüş donanımının onarıldığını ve bazı bölümlerinin yenilendiğini görebiliyorlardı. Ama yaklaştıkça hala Aldatan'ın granit kayaları üzerinde sunaktaki bir kurban gibi tutsak olduğu anlaşıldı. Daha da yaklaştıklarında küçük perişan bir grubun ağır hasarlı güvertede ana direğin dibinde toplanmış olduğunu gördüler. Dürbünüyle bakan Dorian, Ruby Cornish'in iri bedenini seçebilmişti. Arcturus'un hiçbir tehdit oluşturamayacağı açık seçik ortadaydı. Yerinden kıpırdayamıyor, gövdesinin eğimi bataryaları işe yaramaz kılıyordu. İskele tarafında sıralanan topların namlusu denize, sancak tarafındakilerin namluları ise gökyüzüne dönüktü. Bununla birlikte Dorian tedbiri elden bırakmadı. Hem Peri'nin hem de intikamın toplarının çıkarılmasını ve gemilerin çarpışmaya hazır olmasını emretti. Arcturus'a iki yandan yaklaştılar ve gövdeleri arasına aldılar. Dorian yeterince yaklaşır yaklaşmaz Cornish'e seslendi. ''Geminizi teslim edecek misiniz efendim?'' Ruby Cornish asi halifenin kendisiyle mükemmel bir İngilizce ile konuşması üzerine şaşkına dönmüştü. Kendini hemen toparladı, şapkasını çıkararak küpeşteye yaklaştı ve gövdenin eğimine karşı dengesini korumaya çalışarak durdu. ''Bana başka seçenek bırakmıyorsunuz ekselans. Kılıcımı da teslim almak istiyor musunuz?'' ''Hayır kaptan, cesurca savaşıp vazifenizi onurunuzla yaptınız. Lütfen kılıcınız sizde kalsın.'' Dorian Cornish'in işbirliği etmesini umuyordu. ''Çok merhametlisiniz majesteleri.'' Cornish duyduğu iltifatlarla yumuşamıştı. Şapkasını tekrar takarak kılıç kemerini sıkılaştırdı. ''Emirlerinizi bekliyorum.'' ''Sir Guy Courtney nerede, aşağıda mı?'' Sir Guy 9 gün önce geminin filikalarını ve en iyi adamlarımdan bir bölümünü alarak Arcturus'tan ayrıldı. Yardım bulmak amacıyla Maskat'a gitmeye karar verdi. Arcturus'u kurtarmak için olabildiğince çabuk geri dönecek. Bu arada beni, gemiyi ve kargosunu korumam için burada bıraktı. Bu bağırarak iletilmek için oldukça uzun bir mesajdı. Sözleri sona erdiğinde Cornish'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Geminize bir borda ekibi gönderiyorum. Geminizi kurtarmak ve resiften çekerek uzaklaştırmak niyetindeyim. Adamlarımla işbirliği yapacak mısınız?'' Cornish bir süre tereddüt ettikten sonra kararını verdi. ''Size teslim oldum majesteleri. Emirlerinize itaat edeceğim.'' Peri ile intikamı Arcturus'un iki yanına yanaştırarak toplarını, güllelerini, barutunu ve su fıçılarını boşalttılar. Sonra en dayanıklı halatlarını gövdesinin altından geçirdiler. Peri ile intikamdaki ırgatları kullanarak demir çubuklar gibi sertleşene dek gerdiler. Dipnot, ırgatlar gemilerde ve yapılarda yatay kollarla ve birkaç kişi tarafından çevrilen bocurgat. Arcturus yavaşça yükseldi. Tahtaların, granit boynuzların gövdeden ayrılmasıyla gıcırdayıp çatırdadığını duydular. Gelgitler sırasında o bölgede üç kulaca varan farklar olabilirdi. Dorian son denemeden önce cezirin solunu bekledi. Sonra eli iş tutan her adamı tulumbaların başına gönderdi. İşaretiyle hepsi suyu boşaltmaya koyuldu. İçerideki su Arcturus'un gövdesindeki yarıklardan dolan sudan daha hızlı bir şekilde boşalmaya başladı. Büyük gemi hafifledikçe granit kayalardan kurtuldu. Sonunda gelgitin yükselttiği sular gövdeyi iyice kaldırdı ve Arcturus son bir gıcırtıyla aldatanın boynuzu andıran kayalarından kurtuldu. Üç gemi de hemen ana yelkenlerini açtı ve birbirlerinden ayrılmadan aldatandan uzaklaştı. Derinlik 50 kulacı bulduğunda Dorian birbirine bağlı gemileri yavaşça Sevda Adası'na doğru çevirdi. Sonra Arcturus'un ambar ağzına silahlı bir muhafız yerleştirerek kimsenin geçmesine izin vermemesini emretti. Üç gemi bütün bir gece içtikten sonra omuz omuza evlerine dönen üç sarhoş gibi bata çıka sarsakça ilerliyordu. Sevda Adası şafak sökerken ufukta belirdi. Öyle olmadan küçük koyda demir atmışlardı. İlk iş kalın yelken bezini Arcturus'un altına germek ve delikleri kapatmaktı. Üç geminin tulumbaları ancak ondan sonra içindeki suyu tamamen boşaltabilirdi. Dorian, Mansur ve Verity kumsala çekilip onarım için karina edilmeden önce gemiye çıktı. Verity doğruca kendi kamerasına gitti. Çarpışmanın ardında bıraktığı yıkım karşısında afallamıştı. Giysileri dağılmış, tahta parçaları yüzünden yırtılmış, deniz suyuyla lekelenmişti. Parfüm şişeleri kırılmış, pudra kutuları çatlamış, içindekiler çoraplarıyla iç eteklerinin üzerine dökülmüştü. Neyse ki bunların hepsinin yerine yenileri bulunabilir. Bu kayıplar telafi edilebilirdi. Verity için önemli olan kitapları ve el yazmalarıydı. İçlerinde en değerlisi Ramayana'nın yüzlerce asırlık, olağanüstü çizimlerle süslenmiş bir kopyasıydı. Moğol hükümdarı Şah Muhammed'in Sir Guy ile pazarlıkları süresince sunduğu tercüme hizmeti karşılığında ona verdiği kişisel bir armağandı. Bu olağanüstü Hint efsanesinin ilk 5 cildini İngilizceye çevirmişti bile. Hazinesinin bir başka önemli parçası ise Kur'an'ın bir kopyasıydı. Babasıyla İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda sultanı ziyaret ettiklerinde İngilizceye çevirmesi koşuluyla hediye edilmişti. Verity sultana verdiği sözü tutmuş, yeni ufuklar açan bu tercümeyi neredeyse tamamlamıştı. El yazmaları 2 yıllık alın terinin karşılığıydı. Parşömenleri sakladığı sandığı devrilmiş tahtalar ve diğer yıkıntılar arasından çekerken yüreği ağzındaydı. Kapağı açıp hiç hasar görmemiş olduklarını anlayınca rahat bir nefes aldı. Bu arada Dorian'la Mansur, Sir Guy'in hemen yan taraftaki büyük kamerasını arıyordu. Ruby Cornish anahtarı onlara vermişti. ''Hiçbir şey almadım.'' demişti. Sözünün eri biri olduğu belliydi. Dorian Arcturus'un seyir defterlerine ve tüm evraklarına el koydu. Guy'ın masasının kilitli, çekmecelerinde şahsi notlarını ve günlüklerini buldular. ''Bunlar kardeşimin yaptıklarını kanıtlamamızı sağlayacak çok önemli belgeler.'' dedi Dorian. ''Zeyn Eldin ve Doğu Hindistan şirketiyle yaptığı anlaşmaların tüm ayrıntıları burada var.'' Tekrar güverteye çıktılar ve ana ambarın kapılarındaki mührü kırdılar. İçeri girdiklerinde yeni eski pek çok tüfek, kılıç ve mızrak başıyla dolu olduğunu gördüler. Bunların yanı sıra barut tozu, gülleler, saçmalar ve birçok askeri malzeme vardı. ''Bir devrim veya savaş başlatmaya yetecek kadar cephane var burada.'' dedi Dorian. ''Guy amcanın niyeti de buydu zaten.'' dedi Mansur. Deniz suyu malzemelerin çoğuna zarar vermişti. Ağır yükü boşaltmak oldukça uzun ve zahmetli bir iş oldu. Sonunda ambarı tamamen boşalttılar. Ama Verity'nin sözünü ettiği altınlardan eser yoktu.
54. Ayrımın Sonu Sayfa 587.